Şöyle diyor Tanrı: Ya Rab, barınak oldun bize kuşaklar boyunca. Dağlar var olmadan, daha evreni ve dünyayı yaratmadan, öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin. İnsanı toprağa döndürürsün. Ey insanoğulları toprağa dönün diyerek. Çünkü senin gözünde 1000 yıl geçmiş bir gün, dün gibi, bir gece nöbeti gibidir. İnsanları bir düş gibi siler, süpürürsün. Sabah biten ot misali. Sabah filizlenir, büyür, akşam solar, kurur. Eriyip bitiyoruz senin öfkenden, kızgınlığından dehşete düşüyoruz. Suçlarımızı önüne, gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın. Gazabından kısalıyor günlerimiz. Bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız. Ömrümüz 70 yıl sürüyor. Bilemedin 80. O da sağlıklıysak. En güzel yıllar da zahmetle, kederle geçiyor. Çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz. Kim bilir gazabının gücünü? Çünkü öfken sana duyulan korku kadar güçlüdür. Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki bilgelik kazanalım. Vazgeç ya Rab, öfken ne zamana dek sürecek? Acı kullarına. Sabah bizi sevginle doyur, ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım. Kaç gün bizi sıkıntıya soktunsa, kaç yıl çile çektirdinse o kadar sevindir bizi. Yaptıkların kullarına, görkemin onların çocuklarına görünsün. Tanrımız Rab, bizden hoşnut kalsın. Ellerimizin emeğini boşa çıkarma. Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma. Amin. Bugün, daha doğrusu dün gece 12'den sonra yeni bir yıla geçmiş bulunuyoruz. Ve bu yeni yılda herkesin aslında belli başlı hedefleri vardır. Mesela yeni bir motivasyon ediniriz. Deriz ki tamam, eski yıl geçmişte kaldı, her şey kötüydü. Yeni bir sayfa açmanın zamanıdır ve insanlar olarak, yani miladi takvime sadık kalmış olan insanlar olarak diyoruz ki 2022 bitti veya herhangi bir yılsa işte bitti. Artık yeni yıl başlıyor. O yüzden yeni hedefler ve yeni dilekler edinmeliyiz. Ve bu yeni hedeflerin veya yeni dileklerin arasında çok para vardır. Mesela bana dün bir mesaj atıldı. Çok paralı yıllar dilerim tarzında. Çok para vardır. Çok iyi bir iş vardır. Erken gelen emeklilik vardır. Evlilik hedefleri vardır. Okulu bitirme gibi istekler vardır kafamızda. Sürekli bunlarla dolup taşıyoruz. Diyoruz ki ya umarım 2023 yılında, mesela dün örneğin, 2023 yılında şunu şunu şunu yapacağım veya bunu artık yapmayacağım. Vazgeçtim bunu yapmaktan. Bunun haricinde yeni yıl kararlılık listesi de vardır. Yeni yıl kararlılık listesi bazı, yani sadece hayatımızda olan değişikliklerle alakalı değil, genel olarak yapmak istediğimiz şeylerle alakalıdır. Yani hayatımda şundan ve şundan ve şundan memnun değilim. Ve bunu kesinlikle değiştireceğim. Bir karar almışızdır. Yani çok kilolu olanlar spora başlamaya karar verirler. Derler ki ben çok kiloluyum, bu benim sağlığıma zararlı. Bu yüzden ben spora başlayacağım derler. Ve yeni yılda, artık 2023 yılında mesela, daha bir sağlıklı, daha fit vücuda sahip olacağım diyorlar. Ve yeni yıl bence hani yeni bir hedef belirlemek için ideal bir zaman. Mesela diyete başlamak gibidir aslında. Diyete pazartesi başlarız. Devlet dairesiymişiz gibi. Yani cumartesi pazar yok. Pazartesinden başlıyoruz. Ve yeni yıl bir şeylere başlamak için ideal zaman. Kitap okuma başka bir hedeftir. Mesela ben bu yıl 20 tane kitap okuyacağım. Ben bu yıl 50 tane kitap okuyacağım deyip o doğrultuda ilerliyoruz. Ve bugün okuduğumuz mezmur aslında bizim de Hristiyanlar olarak yeni yıl hedefimizle alakalıdır. Ve mezmur yazarının sözlerine baktığımız zaman metindeki en büyük hedef ilahi bilgelik kazanmaktır. Yani ya da tanrısal bilgelik kazanmaktır. Dolayısıyla hem metni hem de burada yazan istekleri, yani mezmur yazarının isteklerini incelemek için buna 3 başlık altında bakacağız. Birincisi Tanrı'nın lütufkar olduğu, yani lütufkar Tanrı. İkincisi İsrail'in günahı ve yine üçüncüsü Tanrı'nın lütfu. O halde ilk başlıkla başlayalım. Şimdi bu mezmur Musa'nın mezmuru diye geçer. Ancak bu mezmuru Musa mı yazdı, yoksa Musa'nın duygularına tercüman birisi mi yazdı, o konuda bir tartışma var. Ben bunun çok da önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu Musa yazmış olsa da aynı şey bizim için geçerli. Musa hakkında başka birisi yazmış olsa da yine aynı şeyler geçerlidir. O yüzden bunun üzerine çok da durmaya gerek yok. Ancak olayın arka planını anlamak için, yani Musa veya Musa'nın duygularına tercüman olmuş biri bunu neden yazdı diye anlamak için biraz da olayın arka planına bakmak lazım. Şimdi hatırlıyorsunuzdur, Tanrı Mısırlıları kölelikten kurtardı. İsrailoğulları Mısırlılara hizmet ediyorlardı. Onlara kölelik ediyorlardı. Ama çok fazla hor görülünce Tanrı onlara merhamet etti. Aslında Tanrı onlara İbrahim'e verdiği vaatten dolayı merhamet etti. Tanrı bir vaat vermişti İbrahim'e. Dedi ki senin soyun şöyle şöyle kölelik edecek ve ben onları kurtaracağım demişti. Ve aynı şekilde de kurtardı. Tanrı sözünü verdiği gibi kurtardı. Ve bu Mısır'dan çıkış serüveninde de Tanrı iki tane öncü koydu. Birincisi Musa'ydı, diğeri Harun'du. Tabii Musa daha öndeydi. Ve dediğim gibi bu Musa, şimdi biz bu metne baktığımız zaman bu mezmurun Musa tarafından yazıldığını varsayarak bakacağız. Ve bu Musa bir mezmur yazdı, bir şiir, bir ezgi yazdı. Ve dedi ki, evet biz İsraillerin elinden, biz Mısırlıların elinden kurtulduk. Biz artık özgürüz. Ve hem geçmişi hem geleceği bir özet halinde isteklerle, dileklerle metne yansıtmıştır kendisi. Şimdi Mısır, Musa için Mısır'dan halkı kurtarmak kolay değildi. Çok ısrar etti. Gitti Firavun'a konuştu. Daha her şeyden önce Tanrı'nın karşısına çıktı. Yanan çalıyı hatırlıyoruz. Musa Tanrı'nın karşısına çıktı ve Tanrı dedi ki gidip İsrail halkını oradan kurtaracaksın. Nasıl yapacağım bunu? İşte kurtaracaksın. Ve dediğin gibi Tanrı İbrahim'e bir vaat vermişti. O vaat Yaratılış 15, 13, 14'te okuyabilirsiniz onu. Soyunu oradan büyük mal varlığıyla çıkaracağım demişti. Ve Tanrı tam olarak da öyle yaptı. Tanrı Mısırlıları cezalandırmaya kararlıydı. Ve bu Mısırlıları cezalandırma kararı aslında Mısırlıların yaptığı kötülükten dolayıydı. Yani Mısırlılar her şey iyi güzel giderken Tanrı ya ben bunları cezalandırayım deyip cezalandırmadı. Mısırlılar öncelikle putperest bir halktı. Kutsal kitap tanrısına tapmıyorlardı. İkincisi İsraillilere zulmediyorlardı. Yani kölelerine zulmediyorlardı. Şimdi modern tartışmalarda sıkça duymuşuzdur. Kutsal kitapta kölelik yasaklanmadı. Doğru, kutsal kitapta kölelik yasaklanmadı. Ama köleliğin belli başlı standartları vardı. Ve günümüzle karşılaştırdığımızda aslında kutsal kitaptaki kölelik standardı günümüz 8-5 çalışma şartlarından çok daha iyi. Ancak Mısırlıların yaptığı, uyguladığı zulüm diyelim, İsraillere uyguladığı zulüm çok korkunçtu. Bu yüzden Tanrı Mısırlıları cezalandırmaya karar verdi. Şimdi Mısırlılar kendi başlarına da çok güçlü bir halktı. Siyaset olarak çok güçlülerdi, ordu olarak çok güçlülerdi, arazi olarak, yüz ölçümü olarak büyük bir topraktı. Ve herkes korkuyordu onlardan. Yani Mısırlılar geliyor dediğinde herkes tir tir titriyordu o dönemde. Şimdi filmlerde, dizilerde de illaki isimlerini duymuşuzdur. Mısırlıların bir de tanrıları vardı. Bir sürü tanrısı vardı. Böyle hayvana benzer tanrı, köpeğe benzer tanrıları vardı, kediye benzer tanrıları vardı. Ve bu tanrıların çeşitli görevleri vardı. Bunlar memur gibiydiler aslında. Yani birisi işte yağmurdan sorumlu, öbürü işte ölümden sorumlu, birisi denizden sorumlu. Bir sürü hayatın hangi alanı varsa hepsi bir şeyden sorumluydu. Şimdi tıpkı memur gibi çalışan bu tanrılar veya tanrıcıklar diyelim, Mısırlıların güvencesiydi. Mısırlılar diyorlar ki tamam biz bunlara güveniyoruz. Ben çocuğum olmasını istiyorsam gideceğim. İşte kedi görünümündeki tanrıya dua edeceğim. Çocuğum olacak. Veya benim arsamda filanca bir şey yetişmiyor. Gideceğim verimlilik tanrısına dua edeceğim. Ve arsam bereketlenecek. Ben her şey bollaşacak. Ama ne oldu? Tanrı Musa'ya emir verdiğinde, git halkı oradan çıkar dediğinde, Tanrı Mısırlıların tanrıcıklarına adeta meydan okudu. Şimdi filmlerden, dizilerden veya okuduğunuz kitaplar varsa kitaplardan şöyle bir düşünün. Mısırlıların dehşet saçan tanrıları var. Bir tarafta da kutsal kitabın tanrısı Rab var, Yahve var. Ve Tanrı 10 bela gönderdiği zaman Mısırlıların başına, Mısırlıların en güçlü 10 tanrısına teker teker meydan okudu. 10 tanrıya teker teker meydan okudu ve 10 tanrıyı teker teker alt etti. Kutsal kitap tanrısı eminlikle Mısır'a girdi. Kutsal kitabın tanrısı eline kılıcını aldı ve Mısırlıların tanrılarını rezil etti kelimenin tam anlamıyla. Orduların Rabbi Yahve hepsine galip geldi ve Firavun'un inadını kırarak kendi halkını İsrail'den kurtardı. İsrail halk Mısır'dan çıktığı zaman Tanrı benzer yakınlığı çölde de gösterdi. Bakın 90. mezmur 1. ayette ne diyor? Ya Rab, barınak oldun bize kuşaklar boyunca. Buradaki barınak kelimesi aslında Tanrı'nın huzuru demek. Tanrı'nın çadırı için kullanılan kelime demek de aynı zamanda. Barınak oldun bize kuşaklar boyunca. İsrail halkı Tanrı'nın sevgisini, kudretini, güzelliğini, kutsallığını, merhametini, mükemmelliğini tecrübe etmişti. Ayet sonra şöyle devam ediyor. Dağlar var olmadan, daha evreni ve dünyayı yaratmadan, öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin. Şimdi Musa Tanrı ile insan arasında bir ayrım koyuyor. Diyor ki, öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin. Yani başlangıcın ve sonun yoktur. İnsanı toprağa döndürürsün. İnsan üzerinde egemensin demek istiyor. Ey insanoğlu, ey insanoğulları toprağa dönün diyerek. Çünkü senin gözünde 1000 yıl geçmiş bir gün gibi, bir gece nöbeti gibidir. İnsanları bir düş gibi siler süpürürsün. Sabah biten ot misali, sabah filizlenir büyür, akşam solar kurur. Yani Musa diyor ki, ey Tanrı, sen bizi Mısır'dan kurtardın ve sen o Mısırlıların tanrısına benzemiyorsun. Sen Yunanlıların tanrısına benzemiyorsun. Sen diğer ulusların putlarına benzemiyorsun. Çünkü senin başlangıcın ve sonun yoktur. Çünkü sen ezeli ve ebedisin ama insan olarak biz düşüyüz. İnsan olarak biz zayıfız. Ve bunlar teslimiyet sözleridir. Bunlar Tanrı ile insanı karşılaştırma sözleridir. Musa önce Tanrı'ya bakıyor, diyor ki sen ezeli ve ebedisin. Sonra kendine bakıyor. Musa kendine bakınca küçülüyor. Diyor ki ot misali diyor. İnsan bir ot gibidir. Bugün var, yarın yok. Bunlar alçak gönüllülük sözleridir. Musa biliyorsunuz yani Musa'nın yazdığı kitaplarda Musa kendisini dünyanın en alçak gönüllü insanı olarak tasvir eder. Tabii ki bu Tanrı'nın sözleridir ama gerçekten de bu sözlerden bunu anlıyoruz. Büyük bir alçak gönüllülük vardır. İnsanın bir ehemmiyeti yoktur. İnsanın bir önemi yoktur. Her şey Tanrı'dandır. Ezeli ve ebedi Tanrı bir ot misali, bir ot gibi olan, bir kum tanesi olan insanı kurtarmayı tercih etmiştir. Bir ot gibi olan, bir toprak tanesi gibi olan insanla muhatap olmayı tercih etmiştir. Ve Tanrı hem kendi yüceliği hem de halkının refahı için mucizeler yapıp halkını kurtarmayı tercih etti. Tanrı bu iyilikleri onlara borçlu olduğu için yapmadı. Öyle bir şey yok. Tanrı kimseye kurtuluş borçlu değildi. Yani kimse Tanrı'yı zorlamadı. İşte sen Mısırlıları kurtarmak zorundasın vesaire gibi. Hayır. Tanrı onları kendi lütfuyla kurtarmayı tercih etti. Tanrı kendi halkına barınak olmayı tercih etti. Çünkü Tanrı büyüktür. Çünkü Tanrı büyüktür ve Tanrı'nın iyiliği de büyüktür. Şöyle düşünün. Günaha düşmüş ve Tanrı'dan nefret eden bir halk. Biraz sonra değineceğiz buna. Tanrı'dan nefret eden bir halk ancak o halkı yüreğinde seven bir Tanrı. Bu resmi çiziyor bize Musa öncelikle. Diyor ki sen bize barınak oldun ama sen çok yücesin, biz çok düşüyüz. Neden? Yani tabii ki Musa bu soruyu sormuyor ama biz bundan bu çıkarımı yapabiliyoruz. Neden? Çünkü Tanrı öyle tercih etti. Çünkü Tanrı kendi halkını sevdi. Hiçbir şekilde zorunda değildi ama sevmeyi tercih etti. Böylelikle Tanrı kendi halkına iyiliğini göstermiş oldu. Ama İsrail öyle davranmadı. Bu da bizi ikinci noktaya getiriyor. İsrail Tanrı'ya karşı nankörlük etti. Mezmur yazarı şöyle özetliyor durumu. Diyor ki eriyip bitiyoruz senin öfkenden, kızgınlığından dehşete düşüyoruz. Suçlarımızı önüne, gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın. Gazabından kısalıyor günlerimiz, bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız. Ömrümüz 70 yıl sürüyor, bilemedin 80 yıl, o da sağlıklıysak. En güzel yıllarda zahmetle, kederle geçiyor. Çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz. Kim bilir gazabının gücünü? Çünkü öfken sana duyulan korku kadar güçlüdür. Mezmur yazarı adeta yalvarmaya başlıyor Tanrı'ya. Diyor ki sen bize bunca iyilik yaptın ama biz sana karşı nankörlük ettik. Biz bir halk olarak sana karşı nankörlük ettik. Senin büyüklüğünü küçümsedik. Senin yaptığın güzellikleri görmezden geldik. Ve kutsal kitaba baktığımız zaman İsrail her attığı adımda, her attığı adımda Tanrı'ya karşı günah işledi. Her attığı adımda mızmızlandı. Her attığı adımda memnuniyetsizlik duydu. Asla tatmin olmadı. Doymak nedir bilmedi. Hep eskiyi düşündü. Ekmek istediler, isyan çıkardılar. Su istediler, isyan çıkardılar. Et istediler, isyan çıkardılar. Sürekli bir isyan var. Tanrı onlara yeterince yiyecek içecek vermesine rağmen isyan ettiler. Şu şikayetlere bakın mesela Mısır'dan çıkış 16. bölümde. Çölde hepsi Musa'yla Harun'a yakınmaya başladı. Keşke Rab bizi Mısır'dayken öldürseydi dediler. Hiç değilse orada et kazanlarının başında oturur doyasıya yerdik. Ama siz bütün topluluğu açlıktan öldürmek için bizi bu çöle getirdiniz. Lafa bak. Yani duygu sömürüsü de var. Keşke bizi orada öldürseydi. Yani bir trip atma var. Tanrı onca şey yapmasına rağmen trip atıyorlar. Şimdi şöyle düşünün. Mısır halkı İsraillere zulmediyordu. Ama nasıl zulmediyordu? Mısır'daki kölelik sistemine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Ki bu her yerde böyle aslında ama Mısır'da daha biraz ince ayrıntıları da var. Mısır'da kölelik yapan halk, kölelik yapan bireylerin her şeyi, çoluğu, çocuğu, karısı, kendisi, her şeyi Mısırlılara ait. İstedikleri gibi kullanabiliyorlardı onları. İstedikleri gibi kendi mallarıymış gibi davranabiliyorlardı. Bir mahremiyet yok, bir acıma yok, bir merhamet yok, hiçbir şey yok. Şimdi kelle koltukta yaşayan bir İsrail bireyi düşünün, bir Yahudi düşünün. Ve diyor ki, ya ben canım et istiyor ama hani ve umurumda değil. Orada benim çocuğumu gasp edeceklerdi. Belki karımı işte karımın namusuna laf edeceklerdi. Belki beni döveceklerdi ama ya bir et yiyeydim de karnım doyaydı. İsraillerin isyanı böyleydi. Onca şeye rağmen Tanrı'ya isyan etmeye devam ettiler. Özgürdüler ama özgürlüklerinin değerini bilmiyorlardı. Onlara zorbalık eden efendilerine sımsıkı bağlı kalmak ancak İyilik eden Tanrı'ya isyan etmek İsraillerin adeta iliklerine kadar işlemişti. Bunların alışkanlığıydı. Ve İsrail bundan daha büyük hatalar da yaptı. Musa daha Tanrı'yla konuşmak üzere çıktığında buzağı yaptılar. Bakın ayet ne diyor? Harun altınları topladı. Bu arada bu Harun yine Musa ile birlikte İsrail'i Mısır'dan çıkaran Harun. Harun altınları topladı, oymacı aletiyle buzağı biçiminde dökme bir put yaptı. Halk, ey İsrailliler, sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız budur dedi. Harun bunu duyunca buzağın önünde bir sunak yaptı ve yarın Rabbin onuruna bayram olacak diye ilan etti. Ertesi gün halk erkenden kalkıp yakmalık sunular sundu, esenlik sunuları getirdi. Yiyip içmeye oturdu, sonra kalkıp çılgınca eğlendi. Onca zahmete katlandılar. Onca acı çektiler. Onca problem yaşadılar. Ve şimdi diyor ki tamam Tanrımız budur. Hadi bakayım ona tapalım. Bir buzağı yaptılar. Şimdi Mısır'dan çıkış 20. bölümde İsrail halkına 10 emir verildiğini görüyoruz. 10 emir puta tapmayacaksın. Değil mi? Açık bir şekilde söylüyor. Yukarıda gökte aşağıda yeryüzünde. Hiçbir şekilde put yapmayacaksın. Bunu bilen İsrail, 20. bölümde bunlar söyleyen, bakın 32. bölümde put yaptı. O derece artık hafıza kaybı yaşıyor gibilerdi. Aslında hafıza kaybı yaşamıyorlardı. İçlerindeki günah ve nankörlük onlara bunu yapmaya yetiyordu. Daha sonra sürekli homurdandılar, sürekli mızmızlandılar. Ben şunu beğenmedim, ben bunu beğenmedim. Şu kötü, bu kötü. Ne oldu? Paulus'un belirttiği gibi Korintiler mektubunda 23 bin kişi bir günde yok oldu. Neden yok oldu? Mızmızlandıkları için. Sürekli bir şeyi beğenmiyorlar. Tanrı önlerine dünyayı serse keşke şu tarafa serseydin diyecekler. Yani artık o moda girmişler. Ancak mezmur yazarı özellikle bir alçak gönüllülük örneği sunuyor. Musa günaha kılıf bulmuyor. Musa diyor ki evet günah işledik. Evet günah işledik ve senin gazabın korkunçtur. İnsanoğlunun suçları Tanrı'nın gözündedir. Sevgili kardeşler, yüreğinizde bile işlediğiniz günahlar Tanrı'nın gözündedir. Zihninizde işlediğiniz günahlar Tanrı'nın gözündedir. Ve İsrail sürekli günah işledi. Sadece yüreğinde de değil, eylem olarak da. Zahiri olarak da günah işledi. Her yerde günah işledi. Ve vazgeçmedi günahından. Sonra diyor ki Tanrı niye öfkeli? Niye acaba? Tanrı onca iyilik yapıp onları kurtardı. Onlar ise isyan ettiler. Yani bir laf var ya Türkçe'de. Besle kargayı oysun gözünü. Bir nevi o gerçekleşti. Ve mezmur yazarı teslimiyet sözlerine şöyle devam ediyor. Diyor ki yani farkındayız ne yaptığımızın. Bizi bağışla diye yalvarıyor. Diyor ki kim bilir gazabının gücünü. Çünkü öfken sana duyulan korku kadar güçlüdür. Mısır'dan çıkış 3. bölümünde Musa Tanrı'yla konuştuğu zaman o yanan çalıda Musa Tanrı'ya bakamadı. Korktu. Ayet böyle diyor. Korktu diyor. Ama İsrailler bunu umursamadılar. Bizler sevgili kardeşler bugün daha bir şirin, daha bir tabiri caizse pofuduk, ponçik bir tanrıya tapmıyoruz. Bizler eski anlaşmanın tanrısına tapıyoruz. Eski anlaşmanın tanrısı asla değişmeyen tanrıdır. Eski anlaşmanın tanrısı yeni anlaşmanın tanrısından farklı değildir. Tanrı hep aynı tanrıdır. Tanrı yine aynı hassasiyete sahip tanrıdır. Tanrı yine aynı sevgiye sahip tanrıdır. Tanrı günaha tahammülsüzlük konusunda yine aynı tahammülsüzlüğe sahip tanrıdır. Bizler bugün aynı Tanrı'ya ibadet ediyoruz. Ve mezmur yazarı alçak gönüllü sözlerinden sonra bilgelik için yalvarıyor. İşte asıl noktaya geliyoruz. Bu yüzden diyor, günlerimizi saymayı bize öğret ki bilgelik kazanalım. Vazgeç ya Rab, öfken ne zamana dek sürecek? Acı kullarına, sabah bizi sevginle doyur. Ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım. Kaç gün bizi sıkıntıya soktunsa, kaç yıl çile çektirdinse o kadar sevindir bizi. Yaptıkların kullarına görkemin, onların çocuklarına görünsün. Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın. Ellerimizin emeğini boşa çıkarma. Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma. Bu noktada mezmur yazarı Tanrı'dan bilgelik istiyor ve bilgelik istemesinin sebeplerini de teker teker sıralıyor. Bilgelik önemli. Kutsal kitapta, kutsal kitap çerçevesinde bilgelik önemli ve mezmur yazarının önceki sözlerine baktığımız zaman hayat kısa. Ölüm diye bir gerçek var. Hayat kısa ve ölüm diye bir gerçek var. Ve bizler bu kısa zamanı en doğru biçimde değerlendirmeliyiz. Bilgelik ver bize diyor. Vazgeç öfkenden, bize bilgelik ver acı kullarını diyor. Musa tövbe ediyor. Musa tövbe ediyor. Asla günahına kılıf bulmadan tövbeye geçiyor ve Tanrı'dan bilgelik istiyor. Yani eğer Tanrı İsraillilere bilgelik verirse yürekleri sevinçle dolacak diyor Musa. Sebeplerini sıralıyor. Diyor ki bilgelik ver ki diyor. Değil mi? Yürekleri sevinçle dolacak. Sevinçle haykıracaklar ve sevinecekler. Böylece Tanrı'nın görkemi hem şimdiki hem gelecek nesillere görünecek ve Rab onlardan hoşnut kalacak. Sevgili kardeşler, bizim için, Hristiyanlar için iyi haber budur ki bizler bugün o bilgeliğe sahibiz. Kolosseliler 2:3'te açıklandığı üzere Tanrı'nın sırrını, yani bilginin ve bilgeliğin bütün hazinelerinin saklı olduğu Mesih'i bizler tanıyoruz. Bizler onu tanıyoruz, ona aitiz. O bizim dostumuzdur, o bizim kralımızdır, kurtarıcımızdır, Tanrımızdır, kahinimiz ve peygamberimizdir. Mesih bizim her şeyimizdir. Bizler bugün o bilgeliğe sahibiz. Hayatın ne kadar kısa olduğunu ve hayatı daha ne kadar daha iyi yönden değerlendirebileceğimizi Mesih'ten öğrenebiliriz. Bizler Tanrı'nın verdiği kutsal ruha sahibiz. Ve bugün okuduğumuz bu metin aslında bizim kurtuluşumuzla paralellik içerisindedir. Nasıl ki Musa halkı Mısır'dan çıkardı, aynı şekilde Mesih bizi günahın köleliğinden kurtardı. İsrailler Mısır'da köleydi, bizler günaha köleydik. Nasıl ki İsrailliler günah işlemeye devam ettiler, bizler de aynı şekilde günah işlemeye devam ediyoruz. Ancak şunun sonunu biliyoruz ki Tanrı'nın seçilmiş olanları sonunda vaat edilmiş diyara, yani Tanrı'nın krallığına gireceklerdir. Biliyoruz ki bizler de bugün günah işliyoruz. Tıpkı nasıl İsrailliler o zaman günah işledikleri gibi. Ve biliyoruz ki Tanrı nasıl onları lütfettiyse, hepsine değil bu arada, kendi seçmiş olduklarını nasıl lütfettiyse, Nasıl onları koruduysa bugün bizleri de koruyacaktır. Tanrı aynı lütfu bugün bizlere de gösteriyor. Tanrı taştan yürekleri alıp bizlere etten bir yürek verdi. Tanrı içimizdeki ruhu yeniledi. Bize tövbe verdi, üstelik iman verdi. Nasıl ki Mısırlılara, nasıl ki İsraillilere, Mısır'dan çıkan İsraillilere et verdi, man verdi, su verdi. Asla hiçbir şeyleri, hiçbir konuda sıkıntı çekmediler. Nasıl ki çarıkları bile eskimedi, Tanrı bize de ihtiyacımız olan her şeyi verdi diyor Petrus'un ikinci mektubunda. Tanrı ihtiyacımız olan her şeyi bize verdi. Ancak buna rağmen tıpkı İsrail gibi bizler günah işlemeye devam ettik. Bizler bazen günah işlemeye devam ediyoruz. Çünkü o bilgeliği kullanmıyoruz. Tanrı'nın bize bahşetmiş olduğu, kendi kelamında bahşetmiş olduğu bilgeliği unutuyoruz. Hayatın ne kadar kısa olduğunu unutuyoruz. Şimdi hayatın kısa olduğunu hatırlayıp da iki seçeneğimiz var. Hani hayat kısadır, istediğimi yaparım. Yarın öleceğiz zaten. Veya iki, hayat kısa, ben bunu kurallarına göre yaşamak istiyorum. Ben bunu Tanrı'nın kurallarına göre yaşamak istiyorum. Tanrı'ya teslim olmuş bir şekilde yaşamak istiyorum. Her Hristiyan'ın önünde iki seçenek vardır. Evet, hayat kısa ve evet, hayatımızda bir sürü sorun var. Hayatımızdaki sorunlar bazen bizi günaha teşvik ediyor. Hayatımızdaki sorunlar bazen hatalı tercihler yapmamıza sebebiyet veriyor. Yanlış yoldan gidiyoruz. Yani bir işe gireceğim, yalan söylemem lazım. Hemen yalan söylüyorum. Ve biri bana bir şey yaptı, kendimi rahatlatmam için nefret etmem gerekiyor. Nefret ediyorum. Bunlar hepsi günah. Sürekli homurdanmak. Tanrı'nın verdiklerini değil, vermediklerine bakmak. Tıpkı İsraillilerin yaptığı davranış gibi değil mi? Hayatın kısalığı, bizim aceleciliğimiz, sabırsızlığımız ya da hepsini kapsayan hikmetsizliğimiz yanlış tercihler yapmamıza sebebiyet veriyor. Ve bizler de tıpkı şimdi İsraillilere laf ediyoruz ama put yaptınız falan. Bizler de put yapıyoruz aslında. Bizler de hayatımızda çeşitli putlar yapıyoruz. Yani put dediğimiz şey illa bir ahşaptan, metalden bir şey olması gerekmiyor. Putların zihinsel olarak gelişmesi gerekiyor. Putlar zihinsel şeylerdir. Kariyerimiz, paramız, eğitimimiz, mülkümüz, tüm diğer şeyler olabilir. Yüceltilmemesi gereken şeyleri olabildiğince yüceltmek. Tabii ki bu Hristiyanların asla parası olmasın, Hristiyanlığı hiç okumasın, evde otursun. Böyle bir şey değil. Tabii ki ilerleyeceğiz. Tabii ki kariyer hedeflerimiz olacak. Tabii ki daha iyi para kazanmaya gayret edeceğiz. Ancak bir şeyleri putlaştırmak Hristiyanlara yakışan bir davranış değildir. Tanrı'nın yasaklamış olduğu davranıştır. Asla tatmin olmadılar İsrailliler. Asla tatmin olmadılar. Tanrı ne verdiyse. Dediler ki tamam, biz bir halk, kralımız Tanrı ama biz hakim istiyoruz. Hakim verdi, biz kral istiyoruz. Sonra yine günah, yine günah. Günah asla son bulmadı. Sevgili kardeşler, bizler de bugün çok farklı şeylere bağlanabiliyoruz. İnsanlar olarak hazır 2022 yılını geride bırakmışken çok daha uzağa gitmeyerek geçtiğiniz yılı anımsayın. Kimlere bel bağladınız? Yeremya'da diyor ya, insanoğluna güvenmeyin diyor. Ademoğluna güvenmeyin diyor. Kimlere bel bağladınız? Refahınız için, umudunuz için kimlere bel bağladınız? Patronlarınıza mı? Eşinize mi? Siyasetçilere mi? Sporculara mı? Kime bel bağladınız? Veya neye bel bağladınız? Banka hesaplarınıza mı? İnsanlar olarak bizler Tanrı'nın yasasını ihlal ettik ve tabii ki onu öfkelendirdik. Tanrı dışındaki her şeye umut bağladık. Bir tek Tanrı'ya umut bağlamadık. Bir tek Tanrı'ya umut bağlamadık. Büyük sıkıntılar çektik ve bu sıkıntılar sonucunda da veya bu sıkıntıları kendimize bahane ederek veya kılıf uydurarak günahlar işledik. Ama Musa gibi olmamız gerekiyor değil mi? Kılıf uydurmayarak. Ben günah işledim. İşte o bana şunu yapmıştı da ben o yüzden. Hayır. Ben günah işledim. Bu şekilde kabul etmeliyiz. Ve şimdi dediğim gibi yeni hedefler koyma zamanı. Şimdi adım adım Tanrı'nın lütfuna göre, Tanrı'nın isteğine göre ilerleme zamanıdır. Aslında her gün Hristiyanlar için yepyeni bir sayfadır. Dün belli başlı hatalar yapmış olabilirsin. Dün günah işlemiş olabilirsin. Hatta korkunç günahlar işlemiş olabilirsin. Ama bugün yepyeni bir sayfa. Hani bir laf var ya, zararın neresinden dönülürse kârdır diye. Tam olarak öyle. Tövbe etmemiz şarttır. Ne kadar erken tövbe edersek o kadar iyidir. Şu an bilgelik kazanma vaktidir. Şu an mızmızlanma zamanı değildir. Şu an homurdanma zamanı değildir. Şu an gerçekten Tanrı'yı Tanrı yapma zamanıdır. Tanrı'ya evet ya Rab, benim efendim sensin, ben sana ibadet ediyorum deme zamanıdır. İsa Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. İsa Mesih 2000 yıl önce bu dünyaya geldi, bizleri özgür kıldı ve bize kurtuluşumuzu bahşetti. Şimdi Mesih'e sahip olduğumuza göre ona koşmaktan, ona ibadet etmekten başka çaremiz yok. Bu yüzden Tanrı'dan bilgelik istemekten korkmayın. Tanrı o bilgeliği illa verir. Tanrı kendisinden bilgelik isteyenlere bilgeliği her zaman verir. Ve Tanrı bilgelik verirse, ki verecektir, yüreğiniz sevinçle coşacaktır. Hayatınızda problemler geldiğinde kendi bakış açımızla değil Tanrı'nın bakış açısıyla bakmak her zaman iyidir. İşte bilgelik budur. Olaylara biraz kuş bakışı bakmak. Olaylara Tanrı'nın baktığı gibi bakmak. Yeni yılın bu ilk gününde gelin günahlarımızı, kronikleşmiş alışkanlıklarımızı ve alışkanlık haline gelmiş günahlarımızı bir kenara bırakalım. Bahsettiğim günahlar illa çeşitli bağımlılıklarla alakalı değildir. Dünyaya güvenme alışkanlığı, insanlara güvenme alışkanlığı, Tanrı'yı hor görme alışkanlığı, Tanrı'yı anında başka şeylere değişme alışkanlığı, onun huzuruna tıpkı Musa'nın yaptığı gibi günahlarımızı kılıf uydurmayarak, onun iyiliklerini anımsayarak, kendi günahımızı görerek ve günahımızdan tövbe ederek çıkalım. Ondan ilahi bilgelik istemekten vazgeçmeyelim. Çünkü kurtuluşumuzun temeli bilginin ve bilgeliğin bütün hazinelerinin saklı olduğu Mesih'tir. Onun bilgeliğini aldığımızda hayata onun gibi bakacaksınız. Onun bilgeliğini aldığınızda onun gibi üzülecek, onun gibi sevineceksiniz. Seven bir baba çocuklarına faydalı olan şeyleri verir. Yüce Tanrımız da sizin huzurlu bir yürekte yaşamanız için gerekli olan her şeyi verecektir. Vermiştir ve vermeye devam edecektir. O sizin ellerinizin emeğini boşa çıkarmayacaktır. O yüzden bugün bu salondan ayrılırken, buradan ayrılırken o bilgeliğin bize sevinç verdiğini, vereceğini unutmayın. Ve bu sevincin ne olduğunu, ne diyor burada bugün sabah okuduk Heidelberg Katekizminde. Bu tesellinin sevinciyle yaşayıp ölmek için bilmem gereken kaç şey var. Biz bu sevince sahip olacağız. Biz bu teselliye sahip olacağız ama ne bileceğiz bunda? Şöyle diyor. Üç şey. Birincisi günahımın ve çaresizliğimin ne kadar büyük olduğu. Az önce gördük. İkincisi tüm günahlarımdan ve çaresizliğimden nasıl özgür kılındığım. Tanrı'nın iyiliği. Üçüncüsü böyle bir özgür kılınma için Tanrı'ya nasıl şükretmem gerektiği. Hristiyan yaşamı tövbe ve şükür yaşamıdır. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adında. Amin. Amin. Dua edelim. Yüceler Yücesi Tanrımız, sana bu yeni yıl için minnettarız. Yeni yılda bizi nelerin beklediğini bilmiyoruz ama sen biliyorsun. Yaşadığımız, yaşayacağımız olumlu veya olumsuz şeyler için yüreklerimizi ve zihnimizi hazırla diye dua ediyorum. Her ne koşulda olursa olsun senin hikmetinle hareket edelim diye dua ediyorum. Senin hikmetin olmaksızın bizler akılsızız. Bize seni hoşnut edecek yaşamlar sürmemiz için destek ol, yardım et. Mesih'in kutsal isminde. Amin.